Genç Akıl'dan herkese merhabalar. Her pazar olduğu gibi bu akşam da saatlerimiz 21'i gösterirken sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Kasım ayının ilk yayınını gerçekleştiriyoruz. Yayın konuğumuz Profesör Doktor Servet Bayındır hocamız. Servet hocamızla bu akşam Kur'an'daki riba ve faiz tanımı üzerinden bir yayın gerçekleştireceğiz. Yayınımıza geçmeden önce çok kısa yayın başlıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam Kur'an'da faizin nasıl geçtiğini ele alacağız. Konuyla ilgili Peygamberimizin sözleri var mı? Bunlara bakacağız. Sonrasında faiz ve riba tanımı arasında bir tartışma söz konusu. Bu tartışmanın sebebi ne? Bunu ele alacağız. Servet hocamız bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Buna bakacağız. Sonrasında da kar payı faiz midir? Vade farkı faiz midir? Ve banka faizi haram mıdır? Gibi soruları ele alacağız. Hemen Servet hocamızı yayına davet edeceğim. Evet. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hocam nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Bizler deyiz hocam. Servet hocam çok hafif kamerayı böyle biraz aşağı doğru indirme şansınız varsa daha sağlıklı
Bir
olabilir. Eğer
saniye.
mümkünse tabii.
Kızım. Şu
Evet.
anda nasıl?
Şu an çok iyi hocam.
Düşerse. Dur.
İnşallah düşmez.
Şöyle iyi mi?
Evet, bu şekilde
Tamam.
çok güzel hocam.
Tamam.
Ben
Hadi
hemen
bakalım.
yorumlarımızı kapatıyorum. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Yayın davetimizi kabul ettiniz. Bizim için de güzel bir yayın olacak bu akşam. Dilerseniz yavaş yavaş yayınımıza geçebiliriz.
İnşallah. İnşallah bakalım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bütün katılımcılara, bütün izleyicilere. İnşallah verimli, bereketli, faydalı bir yayın olur. Buyurun.
İnşallah hocam. Hocam bu akşamki yayın konumuz Kur'an'daki riba ve faiz tanımı üzerine. Bununla ilgili olarak ilk olarak şunu sormak istiyorum. Kur'an'da faiz nasıl geçer? Peygamberimizin bu konuyla ilgili sözleri var mıdır?
Şimdi malum faiz konusu Hazreti Adem'den beri bütün insanlığın hayatında özellikle ekonomik meselelerle ilgili sürekli tarihi süreçte gündeme gelmiş bir konu. Belki ileride detayına gireriz. Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, Hinduizm'de de, Budizm'de de, hatta Aristo eserlerinde, yorumlarında faize temas edilir. Kur'an-ı Kerim'de geçmişten Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar ki süreçteki insanlığın serüvenini bir anlamda konu edindiği için Kur'an-ı Kerim'de de faize hem geçmişteki uygulamalara atıflar yaparak hem de o günkü uygulamalara bir anlamda doğrudan temas ederek çok sayıda ayette faizden bahseder. Ama yani şunu söyleyelim öncelikli olarak, çünkü ben biliyorum izleyicilerimiz merak ediyorlar. Özellikle son zamanlarda bir takım tartışmalar yaşanıyor. Bunu gerek ilahiyat çevrelerinden gerekse ilahiyat dışından bir takım kişiler işte faiz ayrı, riba ayrıdır vesaire şeklinde bir takım yorumlar dile getiriliyor. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de sadece riba kelimesi geçer konuyla ilgili olarak. Onun dışında bizim bu ele aldığımız konuyu doğrudan ilgilendiren başka bir kelime yoktur. Riba kelimesi vardır. Riba da Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse diğer Arapça, o günkü diğer Arap literatüründe riba çok farklı anlamlarda kullanılıyor. Daha doğrusu geniş anlamda kullanılıyor. Bir böyle sözlük anlamı var. Bir de çok özel ıstılahi anlamı var, terim anlamı var. Sözlük anlamı itibariyle İşte hem olumlu hem olumsuz anlam içeriyor. Fazlalık, fazlalaşma, çoğalma, artma, şişme, köpürme, büyüme, hatta böyle kuvvetli olma vesaire anlamında kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'e doğrudan o kelimelere baktığımız zaman ya bu acaba iyi bir şey mi, kötü bir şey mi gibi net bir sonuca varmak terim anlamı açısından ele alınan ayetlere bakmadan bir şey anlamak çok zor olur. Yine Resulullah'ın hadislerine de baktığımız zaman yine aynı minvalde hadisler vardır. Yine Arap lügatinde, o günkü Arap kullanımında da yine riba kelimesi bazen çok geniş anlamda kullanılır, bazen özel terim anlamıyla kullanılır. Şimdi olumlu anlamları bir tarafa bırakalım. Olumsuz anlamda baktığımız zaman riba, bakıyoruz böyle haksız kazanç, pis kazanç, kirli kazanç, kerih kazanç anlamında kullanılır. Örneğin mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünde diyor ki Gabnül müstersili riba. Yani şunu diyor, örneğin bir işte fiyatından, herhangi bir malın fiyatından anlamayan bir kişi gidiyor satıcıya güveniyor. Ya diyor, sen bana bak, ben anlamam. Örneğin işte teknolojik bir alet diyelim. Ya ben bunun fiyatını, pazarını, piyasasını anlamam. Sen bana, yani sana nasıl mal oluyorsa, sen de zarar etmeden bana bir fiyatla bunu ver. Ha, bu satıcı da ha, buldum bir tane keriz diyor. Şuna 10 katına, 20 katına ben bunu bir kazıklayayım diyor. İşte diyor ki böyle bir kişinin, yani müşteri kendisine güvenerek fiyatı belirleme hakkını kendisine tanıdığı o kişinin, müşterinin bu iyi niyetini ve bu saflığını ve bu cehaletini suistimal ederek o yolla elde ettiği kazanç ribadır diyor. Şimdi bakın
Menfaatle
bu,
yani.
evet bu şimdi bakın çok geniş bir ifade. Yine başka bir hadiste diyor ki işte ayrudur racülül müslimi riben diyor. Yani Müslüman bir insanın haysiyetini, şerefini, onurunu zedeleyerek onun itibarıyla oynamak ribadır diyor. Şimdi burada hiç böyle bir kazanç mazanç da yok. Ama o insanın itibarını düşürme anlamındaki bir ifade. İşte bazen mesela o sihir, büyü, işte fuhuş vesaire bu tür şeylerde elde edilen varlıklar riba olarak adlandırılır. Ha, bunlar da dediğim gibi çok genel itibariyle haksız, pis, kazanç anlamında kullanılan kelimeler. Ama Kur'an-ı Kerim'e geldiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de riba kelimesi terim itibariyle, terim anlamı itibariyle işte Rum suresini 30'a 39, Ali İmran suresi 130, Nisa suresi 161, Bakara suresi 275, 276, 278, 279. ayetlerde yaklaşık yani 6-7 ayette doğrudan riba kelimesi birkaç kez geçer. Terim anlamı itibariyle. Resulullah'ın hadislerinde de bu anlamda yine özel anlamda çok o yerde geçer. Mesela bir, ribanın çok çirkin, kötü, günah, kaçınılması gereken bir eylem olduğunu bahseden çok sayıda hadis vardır. Orada ribadan bahsedilir ama özel anlamda bizim bu ribadan bahseder. Mesela unutmadan, belki sorularda gelecek ama unutmadan söyleyeyim, belki ileride açarız. Örneğin Resulullah döneminde çevre kabilelerle, o müşrik kabilelerle bir takım uluslararası bugünkü anlamda sözleşmeler yapmıştır. Bu meşhur Muhammed Hamidullah var, son dönemin ünlü İslam alimlerinden, İslam Peygamberi kitabının da müellifi. Onun El Vesaiku Siyasiye diye bir kitabı vardır. Orada bunu detaylı olarak verir. O mektupları, Resulullah'ın sözleşmeleri orada vardır. Ve orada Resulullah çevre kabilelerle yaptığı sözleşmelerde der ki sizden bir kişi bizden bir kişiyle riba sözleşmesi yapmayacaktır. Böyle hemen hemen birçok sözleşmeye bunu koyar, uluslararası sözleşmeye. Bir diğer örnek, Taif'i kuşatıyor Resulullah Mekke'nin fethinden sonra. Oradan ordu Taif'e yürüyor, Taif'i kuşatıyor. Taif de o zaman anlatıldığına göre faizcilik konusunda çok ileri gitmiş bir şehir. Orada ve 40 gün kuşatıyor ordu, fakat başaramıyorlar, fethedemiyorlar Taif'i. Ordu da, yani Mekke'yi fethetmiş olan bir ordu, Taif denen o zamanki şartlarda Mekke'ye göre çok küçük bir il olan şehri fethedemiyorlar. Resulullah bunun üzerine orduda bir takım huzursuzluk falan başlayınca yürüyün emri veriyor, Medine'ye geliyorlar. Taifliler daha sonra ya diyorlar ki bu işin sonu yok. En iyisi gidelim şu Muhammed'le bir anlaşma yapalım. İlçiler gönderiyorlar. Geliyorlar Resulullah'a, diyorlar ki ya tamam gel seninle anlaşalım. Ama bizim üç tane şartımız var. Bir, diyorlar, şu namaz 5 vakit çok ağır. Şunda biraz bize torpil geç. Ne yapalım? 3 vakit olsun. Bakın bu namazlar tartışması, namaz vakitleri falan filan. Bu çok çok ilginçtir yani, kökü nerelere kadar gidiyor. 3 vakit olsun. Bize ağır geliyor 5 vakit namaz. İki, orada Taif böyle bir tepe bir yermiş. Tepenin tam önünde böyle bir şeyde, zirvede bir onların ünlü Hubel putları varmış. Bizim bu putumuza dokunma, ne olur. Putu biz çok seviyoruz. Ona eğer dokunursan aman biz kabul edemeyiz. İkinci şartımız, ona dokunmayacağız. Üçüncü şartımız da bizim riba işimize karışmayacağız. Şimdi bakın düşünün. Kuşatmış, Mekke'yi fetheden orduyla kuşatmış, fethedememiş, yenememiş. Yenemediği bir şehrin elçileri gelmiş. Kendisine gidiyorlar ki tamam teslim oluyoruz. Ama üç tane şartımız var. 5 vakit namaz değil de 3 vakit olsun. Ya ne olacak, alışırlar ileride demiyor. Diyor ki yok, Allah namazı 5 vakit farz kıldı. 5 vakit namazı kılacaksınız. İki, Hubel Hazreti Ali'yi görevlendiriyor. Git o putu kır diyor. Üç, faizcilik asla yapmayacaksınız. Yani riba, orada da riba sözleşmesi var. Ribacılık yapılmayacak diyor. Şimdi yani hani dükkan benim olsa hepsi size olsun. Ama maalesef dükkan başkasının. Dükkanın sahibi Allah. Allah müsaade etmiyor. Dolayısıyla riba kelimesini, ribayı şimdi Resulullah'ın hayatına mesela bir örnek daha var, onu da unutmadan söyleyelim. Resulullah daha doğmadan önce, daha doğrusu genç yaşlarındayken, risaletle görevlendirilmeden önce Kabe'nin inşası için hani restorasyonunda bulunuluyor ve bir yardım kampanyası düzenleniyor. Deniyor ki herkes, işte her kabile kendi gücü nispetinde yardımda bulunsun. Bu restorasyonu bir an önce bitirelim. Ama diyorlar 2 tane para buraya verilmeyecek. Bir, affedersiniz, fuhuş parası. İki, riba parası. Bu yardım kampanyasında gelmeyecek diyorlar. Bu Kabe kutsal yer, mübarek yer. Burayı öyle pis paralar katmayacaksınız. Yani demek istediğim ne? Daha Resulullah henüz risaletle görevlendirilmemiş. Ama o günkü insanlar, cahiliye insanları ribayı biliyor. O günkü Taifliler, Mekkeliler ribayı çok iyi biliyor ve uyguluyor. Şimdi deniyor ki efendim, daha tarım ekonomisinin egemen olduğu bir dönemdeydi. İşte bugün sanayi oldu falan. O gün Mekke'de tarım marım yok. Mekke bugünün şartları itibariyle en ticaret merkezi. O günün sanayisinin merkezi. O günkü insanlık her neler kullanıyor idiyseler, o tür mallar alınıyordu, satılıyordu. Bir taraf Şam, bugünkü ta Şam işte düşünün, Suriye. Bir taraf Yemen'in ucu. O güzergahta insanlar, tüccarlar kervanlarla gelip gidiyorlardı. Ve bu kervanların donatılması için de bugünün Rothschild'leri vardı o zaman. Yani bugünün dünyanın en büyük finansörlerinin bir benzerler o gün de vardı. Öyle 500 develik, 1000 develik ta Çin'e kadar giden kervanı donatmak için her baba yiğidin harcı değil, ona sermaye alıyorlardı. Ve bunların en başta gelenlerden birisi de Resulullah'ın amcası Abbas'tı. Abbas'tı. Onun için veda hutbesinde diyor ki ilk kaldırdığı faiz amcam Abbas'ın faizidir diyor. Yani ilk kendimden hani iğneyi kendime, çuvaldızı başkasına misali, çuvaldızı kendime batırıyorum diyor. Dolayısıyla burada Resulullah dönemine baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'in indiği döneme baktığımız zaman bir, insanlık aslında ribanın ne olduğunu çok iyi biliyor ve uyguluyor. İşte tereddüt de yok ya acaba riba nedir falan diye bir tereddüt yok. Çünkü niye? Zaten uyguluyorlar. İki, zaten ondan önceki dinlerde bu var zaten. Yahudiliği açıyorsunuz Tevrat'a. Çok sayıda ayette birine bir kazanç beklentisiyle borç verilmeyecek diyor. Bir Yahudi başka bir Yahudi kardeşine bir beklentiyle daha fazlası beklenti ise borç verilmeyecek diyor. Ama bir yerde, sadece bir yerde Yahudi olmayanlara verilir diyor ifadesi var. Bir yerde. Diğer tüm ayetlerde bakın ne anlıyor Yahudilik kaynaklarında riba nasılmış? Bir insan bir kazanç beklentisiyle başkasına borç veriyormuş. Hristiyanlıkta İncil'de yine aynı benzer bir ifade vardır. Bir insan bir kazanç beklentisiyle başkasına borç vermesi olur mu? Günahkarlar da bir kazanç elde etmek için başkasına borç verirlerdi İncil'de. Aynı. Yahudiliktekinin aynısı. Kur'an-ı Kerim'e geldiğimiz zaman Müddessir suresi yani 74. surenin 6. ayeti. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ Daha fazlasını bekleyerek başkasına iyilikte bulunmaya kalkma. Yani 1.000 lira veriyorsun, 1.100 lira geri almak üzere. Aynı ibareler. Bakın Yahudilikteki de aynı, Hristiyanlıktaki de aynı, Kur'an-ı Kerim'deki de aynı. Çünkü insanlık baştan itibaren faizciliği yapanların yaptığı faizcilik eylemi de, zihinleri de, amaçları da, hedefleri de aynı. Değişen bir şey yok ki. Yani o gün insan nasıl su içiyorsa, bugün nasıl insan suyu içiyorsa aynı şeyler. Dolayısıyla böyle bir durum vardı. Şimdi sorunuzu toparlarsak, Kur'an-ı Kerim'de bu açıdan baktığımız zaman bir, Müddessir suresi 6. ayet. Ki hani Resulullah'ın daha ilk vahiyle görevlendirildiği ilk günlerde gelen ayetlerden, surelerden biridir. Bir bunu burada ribaya ifade, doğru, riba kelimesi geçmiyor. Artırmak üzere birine bir şey vermek diyor. Fakat Rum suresi 30, 30. sure, 39. ayete baktığımız zaman diyor ki وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ İnsanların mallarının içinde artsın diye riba yöntemiyle, yoluyla vermiş olduğunuz mallar gerçek anlamda Allah katında artmaz. Ama sadaka metoduyla وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Ama zekat, başka yerde sadaka yöntemiyle vermiş olduğunuz mallara gelince onlar kat kat artıranlardır. Şimdi burada bakınız. Rum suresi 39'da ribacının aslında zihni, ne diyorsunuz siz bugün? İktisatçı inşallah vardır izleyenlerden. Davranışsal ekonomi diyorlar. Yani insan hangi saikle ekonomik faaliyetlerde bulunur? Davranışsal iktisadi açıdan baktığımız zaman faizcinin zihni neymiş, zihni yapısı? Ben başkasının malının içine malımı koyayım, paramı, başka malı her neyse faize konulabilecek malı koyayım. O çalıştırsın, etsin, günü geldiği zaman benim malım artsın ve geri alayım. Şimdi bu olay, bu eylem hangi tür iktisadi ilişki içerisinde yapılabilir, icra edilebilir? Mesela ben köyde çobanlık yapmışımdır. Adam diyelim ki der ki ya Ahmet Ağa bizim bir koyun var. Sizin koyunların içine katayım ben bunu. Bu koyun da işte bakın güzün getirin. Tamam. Bizim koyunu katayım. O koyunların içinde onun koyunların içinde büyüsün gelsin. Ama eğer o koyunu kurt yerse ki ben yedirmişimdir yani muhtarın koyunu burada yedirmişimdir. Eğer o koyunu kurt yerse o koyunun sahibi asıl sahibi, evet benim koyunumu ver, hatta bir de fazlasıyla ver diyemez. Çünkü o bir emanettir. Emaneten bakıyor. Eğer kastı kusuru olursa çobanın ayrı. Emanettir. Şimdi bir, faizcinin düşüncesi bu değil. Bu değil. İki, Siz mesela parayı verirseniz al şunu ya işte çalıştı. Mesela bugün girişim sermayesi şirketleri var. Yatırım fonları var dünyadaki. Şu anda aklınıza gelen gençler açısından söylüyorum. Şu anda sizin muhatap olduğunuz yok çok havalı yol yok söyle gelsin yok falan filan bu birçok şirketler var malum. Bunların hemen hemen tümünün arkasında bu girişim sermayeleri var. Yani yatırım fonları var. Ve bunlar buralara parayı koyuyorlar. İşte bildiğimiz dünyadaki ünlü bu şirketler de aynı. Sermaye sahipleri sermaye koyuyor. Diyor ki çalıştır. Sen de yüksel. Benim sermayem de değerlensin. Günü geldiği zaman ortalama 7 yıl içerisinde 7 yıl sonra çıkacağım. Ve ben kar etmiş olacağım. Sen de şirketin büyümüş olacak. Ama şirket batarsa ikimiz de gittik. İkimiz de. Yani ben sana parayı verdim, ana paramı getirimi isterim diyemiyor. Anca beraber, kanca beraber. Risk ve menfaat ortaklığı temelinde yapılıyor. Dolayısıyla bu Rum suresindeki bu ayete baktığımız zaman bu ne riske paylaşma var, ne diye emanet var, hiçbiri yok. Diyor ki paramı koydum, ana paramı artı bir de artırılmış olarak geri isterim. Ya düşünüyorsun, taşınıyorsun, insanlığın bugüne kadar icat ettiği hangi ekonomik sözleşme, hangi ekonomik ilişki içerisinde bu yapılabilir diye. Bu soruyu arkadaşlar bir zihinlerinde tutsunlar. İkinci ayet Rum suresinden sonra Nisa suresi 160-161. ayeti kerime. Orada Yahudilere atıf var. Yahudilere atıf yapıyor. İşte fe bi zulmi minellezine hadu harramna aleyhim uhillet lehum tayyibatin ve bi saddi ma sebillah kethira 161'de ve akhdihimur riba ve katnuhu anhu ve ekli menvalen nasi bil batıl. Yani Yahudilere şöyle şöyle şöyle cezalandırdık. İşte insanlara zulmetmelerinden sebep artı konumuzla ilgili olan ve kendilerine yasaklanmış olduğu halde faizcilik yaparak faiz almaları ve böylece insanların mallarını batıl yollarla yemeleri sebebiyle onları cezalandırdı. Ha, şimdi burada ne diyor? Kızım sana diyorum, geldim sen anla. Niye? Çünkü bu ayetlerin geldiği dönem ki o günkü Müslümanların yanında Yahudiler de var. Hele ki Medine'de pazarlara Yahudiler hakimdi. Yahudi sarraflar, bugünkü anlamda bankerler vardı. Ve bundan insanlara faizle borç veriyorlar, borç alıyorlardı. Dolayısıyla bak onlar böyle yaptılar cezalandırdık sakın siz yapmayın diyor Allah Teala müminlere. Ha buradan da aslında Yahudilerin yani ya faiz nedir? Riba ayrı, faiz ayrı mı falan filan. Ya bir bakalım hele yani Allah Teala'nın anlattığı riba, faiz Yahudiler ne yapıyordu? O gün ne yapıyordu? Bugün aynısını yapıyor. Bugün Yahudi bankerler ne yapıyorlarsa o gün de aynısını yapıyorlardı. Yani ne yapıyorlar peki? Kredi veriyorlar. Fazlasıyla geri alıyorlar. İşin özü bu. Ali İmran suresi 130'a geldiğimiz zaman orada da Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenü la te'ekülür riba ad'afen muda'afen. Ey iman edenler faizi kat kat yemeyin. Şimdi ha demek ki bir kat yenebilirmiş. Sanki bizim bazen böyle söyleniyor. Efendim asıl faiz, haram olan faiz şeydir, tefecilik faizidir. Mürekkep faizdir. Kat kat olan faizdir. Normal faiz, bugünkü bildiğimiz faiz haram değildir gibi bir takım söylemleri de duyabiliyorsunuz. Sosyal medyada falan çıkabiliyor. Ama o Kur'an-ı Kerim'deki o da'if kelimesi, da'ifun ed'afun. Da'if demek iki kat demek. Ed'afun demek, dı'fın çoğulu yani altı kat demek aslında. Çünkü ikiyle çarpıyor, altı kat. Bir de ed'afen muda'afe diyor ayeti kerimede, onu da bir daha çarpıyor. Aslında 120 katı ediyor. Yani 120 kat faizi yemeyin diyor. Yani katlana katlana katlana katlana hani şey bildiğimiz mürekkep faiz olayı, bileşik faiz olayı. Şimdi bunu yemeyin ama peki bir katı yiyebilir miyiz? Olur ya birinin aklına mı gelebilir? Kat kat faiz haramdır, bir katı helaldir. Peki tamam da İsmail Bey, kaçıncı metreden başlayacak? Yani birisi diyelim ki birine 1.000 lira verdi, %5'le. Aynı anda birisi de 1.000 lira başka birine verdi, %10'la. Birisi de başka birine verdi, %20'yle. Hepsi de birinci katlar bunlar. Hepsi birinci katlar. Şimdi o %5'le veren dedi ki bak sen eğer vadesinde ödemezsen işte efendim %100 artırırım dedi. Ne oldu? %10 oldu. Diğerinin daha birinci katına yeni çıktı. %20 ile verene daha kaç ay sonra ulaşacak? Yani ben şimdi bunu söyleyenlere diyorum hocam kaçıncı kattan başlıyorsun sen? Kaçıncı kat? Şimdi bu Faruk Beşer Hoca var. Sosyal medyadan bilirsiniz. Onun bir yazısı vardı bir gazetede, gazete köşesinde bir yazısı vardı bu konuyla ilgili. Diyor ki, düşünün ki adamın biri yoldan geçiyor, bir bakıyor ki bir tanesi vahşi birisi işte bir adamı yakalamış, elinde de balyozu almış, keseri neyse almış, adamın kafasına tak tak tak tak vurarak adamı öldürüyor. Adam da diyor ki yahu kardeşim sen ne vahşi insansın. Tak tak vura vura vura adamı öldürüyorsun. Bu ne vahşettir dese. Demek ki bir vuruşta öldürmeliyim. Sonucu çıkar mı buradan? Nasıl ki oradan bu çıkmazsa oradaki o kat kat faizi yemeğinden ha demek ki bir kat yiyebiliriz. Sonucu çıkmaz. Faizin tümüyle haramdır. Onu nereden anlıyoruz? Hadi diyelim ki çıkarttı birisi. Bakara suresi 275, 76, 77, işte 78 ayetlere baktığımız zaman orada Bakara suresinde çok çok çok çok önemli bizim bilmemiz gereken noktalar var. Mesela 275'te buyuruyor ki Allah Teala mesela arkadaşlar ellerinde mealler varsa açıp bakabilirler. Ellezine yekulune riba la yakumun illa kema yakumul lezi yetahabbatuhu şeytanu minel mes. Şimdi meallerde genelde şöyle tercüme ederler. Faiz yiyenler kabirlerinden, bir de oraya parantez içinde kabirlerinden, mahşerde kabirlerinden işte şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Halbuki orada ne kabir var, ne mahşer var, hiçbir şey yok. Orada ayet-i kerime diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَاْكُلُونَ riba, faizcilik yapanlar, la يَقُومُونَ dik duramazlar, kıyamda duramazlar. İlla kema yakumul lezi yetehabbatuhu şeytanu minel mes. Şeytanı musallat olup sersemleştirdiği kişinin sürekli yalpalaması gibi yalpalarlar. Nereden bunu kıyamda duramazlar dedik? Çünkü Nisa suresi 4. ayette Allah Teala buyuruyor ki وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ اَلَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا Allah'ın sizin için bir kıyam aracı olarak kıldığı malı akli ermezlere teslim etmeyin. Mal, para, servet bir kıyam aracıdır. Benzer bir ayeti kerimeyi Kabe için kullanıyor Allah Teala. Cealellahu'l Kabe'tel Beytel Harame kıyamen linnasi. Allah Teala o Kabe'yi, o Beytül Haram'ı insanlar için bir kıyam sembolü olarak kılmıştır. İşte burada da faizcilik yapanlar la yakumun kıyamda duramazlar. Sürekli sendelerler, sürekli sendelerler. Nitekim bakınız 1850'den geçmişi bilmiyoruz da 1850'den itibaren her 10 yılda bir dünyada küresel finansal krizler gerçekleşmiş. Her 10 yılda bir. Ve bu krizlerin yapılan araştırmalar, bilim adamları yaptığı araştırmalara göre tümünün birinci sebebi kumar, faiz. İkinci sebebi de o türev piyasalar dediğimiz yine kumar. Kumar o da faizle aynı hemen hemen. Yani spekülasyon dediğimiz aşırı spekülasyon ve faizcilik. Bu iki sebep. Dolayısıyla bu ayet-i kerime Bakara 275 tam da bunu söylüyor. Bu ister bireysel olsun, ister şirket adına olsun, ister devlet olsun, ister bütün ümmet olsun, bütün insanlık olsun. Faizcilik yapılıyorsa sürekli bizim Erzurum'da diyorlar, ola dadaş. Hoş mu sen, dolu mu sen, boş mu sen, ayakların yan basir sen yoksa sarhoş mu sen? Yani sarhoş, sürekli sarhoş insanoğlu maalesef bu faizcilik belasından dolayı. Ha, bunu söylemişken aklıma da geldi. Bu iktisatçıların babalarından Friedman var. Friedman. İktisatçıların pirleridir. Onun 1979'da Amerika'da bir üniversitede bir salonda, işte o günkü şartlarda videoya almışlar, bir konuşması var. YouTube'da var. Kitabında da anlatıyor, o konuşmada da anlatıyor. Diyor ki, faizle iştigal eden bir kişi yahut da bir ekonomik sistem uyuşturucuya müptela olmuş kişi gibidir. Başka yerde de diyor ki, sigaraya müptela olmuş kişi gibidir. Bu diyor, bu müptelalıktan bazen kangrene dönüştürür diyor. Eli ayağı bir takım yerleri kangrene dönüştürür. Siz onu kurtarmak için müdahale ettiğiniz zaman krizlere girer. İşte onun için dikkatli olmak lazım falan filan onu anlatıyor. Yani bizim Erzurumlu'nun ifade ettiği gibi sarhoş ediyor. Sarhoş ediyor. Ben bugünkü tam da şey, Covid virüsü diyoruz. Faiz ekonomiler için, insanlar için bir Covid virüsünden daha tehlikeli. Girdi mi bütün vücudu felç ediyor. Dolayısıyla işte bu Bakara 275'te böyle başlıyor Allah Teala. Devamında diyorlar ki, ha, şimdi sizin merak ettiğiniz konulardan birisi geldi. Şimdi itiraz edenler diyorlar ki, kalu innemel bey'u mislü riba. Ya siz şimdi başka yerlerde, başka ayetlerde sizin dininiz, işte ticaret yapın, alım satım yapın, beyya dediği alım satım, ticaret, reel ekonomik faaliyette bulunun diyor. Ey Allah'ım sen bunu diyorsun veya ey Müslümanların Allah'ı sen diyorsun, onu itiraz edenler açısından. Beyya da riba gibidir. Beyya da riba gibidir. Allah Teala devamında diyor ki hayır, hayır. İkisi ayrı şeylerdir. Ondan dolayı Allah bey'i helal, ribayı haram kılmıştır. Şimdi işin arkadaşlar, o bütün tartışmaların, sizin merak ettiğiniz tartışmaların düğümlendiği nokta burası. Şimdi bey'i nedir mesela? Ne anlıyorsun İsmail sen bey'i derken, alım satım derken ne anlıyorsun?
Hocam
Bu arada ben bu arada çay
iki
içiyorum, sizi
malın el değiştirmesi olarak anlıyorum ama
nasıl dediniz?
farklı tür iki malın el değiştirmesi denildi.
Doğru, güzel. Farklı nitelikli iki malın karşılıklı olarak değiştirilmesidir, mübadele edilmesidir. Yani
Değiş tokuş
evet,
değil mi?
değiş tokuş ama farklı iki mal. Farklı nitelikli iki mal. Fıkıh kitapları şöyle tarif eder. Mubadeletu malin bi malin ahar. Bir malın başka nitelikli bir mal ile değiş tokuş edilmesidir. Yani ben şu kalemi veriyorum, parayı alıyorum. İşte arabayı veriyorum, diyelim evi alıyorum. Her neyse. İster para mal, ister mal başka bir mal olsun. Farklı nitelikli malların değiş tokuşuna beyya deniyor. Şimdi bu vatandaşlar diyorlarmış ki, ya riba da beyya gibidir. O halde ribayı nasıl bir tanım yapıyorlarmış? Ribanın tanımı o halde ne çıkar buradan?
Yani aynı şekilde olur hocam.
Nasıl yani?
Yine değiş tokuş şeklinde anlaşılabilir. Onların dediği
Ha.
şekilde.
Yani yine iki malın değiş tokuş edilme
Evet.
işlemi, mübadele işlemi anlaşılır. Ama biz riba derken ne anlıyoruz? Kârın karşılığını anlıyoruz. Bizim zihnimizde kar helal, riba haram diye anlıyoruz.
Farklı miktarda olduğu için haram değil mi hocam? Yani
Dur,
karşılıklı.
ha, dur şimdi. Dur, şey yapmayalım, geçmeyelim. Bizim zihnimizde bu tartışanların, genelde tartışanların da işte banka faizi helaldir. Kardeşim işte ne var yani, enflasyon %20 bu veriyor, %15, 16, 18, 20 her neyse. Helaldir falan, helaldir, şu helaldir, bu helaldir diyenlerin zihnindeki, bakın zihinlerini okuyun, kâra karşı faizi konumlandırıyorlar, ribayı veya faizi her neyse önemli değil, adına ne derse desinler. Yani kâr helal bu tarafta, riba da haramdır diyorlar. Kârın karşılığında, oysa Allah Teala bu ayeti kerimede ribayı bakın beyin karşısına konumlandırdı. İki tane işlem var. İnsanlığın yapmış olduğu bir tane beya denen işlem var. Ve bu beya dediğimiz işlemi bütün insanlık meşru kabul ediyor. Bugün de, dün de, tarihin her yerinde ticaret, yani beya anlamında ticaret, Adem'den beri bütün insanlığın meşru kabul ettiği bir yöntem. Buna diyorlar ki ya siz beyi meşru görüyorsunuz. Yani iki farklı malın değiş tokuş edilmesini ve dolayısıyla buradan kazanç sağlanmasını meşru görüyorsunuz. Riba da aynı şey. Ama Allah Teala diyor ki yok riba aynı şey değil. Riba farklı. Onun için ben ribayı haram kıldım. Beyi helal kıldım diyor. Şimdi Allah Allah ya Rabbi fark ne? Bu soruyu sormamız lazım. Fark ne? Ya da Allah'a sormamıza gerek yok. O günkü hayata, uygulamaya sormamız lazım. Yani acaba gerçekten riba ile bir aynı şeyler mi? Hele bir bakalım ya. Ribacı ne yapıyor? Nasıl, ne tür işler çeviriyor? Alım satım yapan ne tür işler yapıyor? Bakıyoruz alım satım yapan X'i veriyor, Y'yi alıyor. Ama riba yapana bakıyoruz. X'i veriyor, X'i geri alıyor. Bir de yanına bir de Y ekliyor. Artı bir istiyor. X'i veriyor. X'i yani 1.000 TL veriyor. 1.000 TL'yi geri istiyor. Yanına bir de 100 TL. Yahut da başka her neyse. Yani alım satımda farklı malların değiş tokuşu, ribada ise aynı malların, aynı tür malların fakat farklı miktarlarda değiş tokuşu söz konusu.
Hocam günümüzde şöyle bir şey oluyor.
Heh.
Yani diyorlar ki araya vade giriyor. Tabii kalacak şeklinde bir bakış açısı oluyor.
Diyebilir de araya alım satımda vade girdiği zaman alsın. Ona desin bu beyefendi tabii ki alacağı. Yani bir şeyin meşru olması için araya vade girip girmemesi bir ölçü değil. Veya gayrimeşru olması için. Araya vade girer, mesela alım satımda da alım satımın bin bir türlü vadeli çeşidi vardır. Peşin olur. Mal peşin para vadeli olur. Para peşin mal vadeli olur. Her ikisi de vadeli olur. Bin bir türü vardır. Burada tamam vade varsa olur. Ama diğeri vade olsa da olmasa da özü itibariyle zaten haram kılınmış bir eylem. Şimdi peki soru şu. İnsanlar, şimdi burada biraz şey yapalım. Bir yaklaşık 2 sene önce Bursa'da bir Kur'an Araştırmaları Vakfı var. Orada bir faiz sempozyumu yapılmıştı. Merak edenler o vakfın sitesinden girerlerse o sempozyumun bütün notları orada var. Benim de orada bir tebliğim vardı. Oraya da bir işte Yahudilikte faiz nasıl, hani ne tür serüvenlerden geçti, Hristiyanlıkta ne tür serüvenlerden geçti. Onunla ilgili de bir tebliğ dinlemek için bir tane Yahudi, bir tane Hristiyan ilim adamı çağırmışlar. Bu Hristiyan ilim adamı değil, aslında bir papaz çağırmışlar. Bu şimdi başladı vaaz ediyor. İşte mal şöyle kötüdür, mal işte şudur, nefsidir. Yahu diyorlar, boş ver sen onu. Siz Hristiyanlık tarihinde bu faizi nasıl yediniz, faizi nasıl meşrulaştı onu anlat. Adam yine dönüp dolaşıp vaaz ediyor, vaaz ediyor, nasihat ediyor. Şeyde kilisede alışmış nasihat etmeye. En son millet sıkıştırınca dedi ki ya işin aslı şu dedi. Biz de hani dedi malum çocuk doğduğu zaman günahkar doğar bizim inancımıza göre. Yani o günahkar nefisle gelir işte dünyaya. Biz dedi çocuğu vaftiz ederken ki bizim sembolik olarak o nefsi boğuyoruz. O günahkar nefsi boğuyoruz. Sembolik olarak onu temsil eder. Ama o nefis var ya o nefis. O dedi artık yüzmeyi öğrendi. Vaftize batırıyoruz yine yüzmeyi öğrendi. Kaçmaya başladı ondan sonra ondan dolayı oldu bütün bunlar falan diyerek böyle bir şey anlattı. Şimdi demek istediğim şu. İnsanoğlu doğduğu zaman bilançosuna bakın hani T cetveli yapıyorlar ya bilançoda. T cetveli aktif ve pasifler. Bilanço İslam'a göre sıfırdır. Pasiflerde, aktiflerde sıfırdır. İnsanoğlunun mülkiyetine malın girmesi ve insanoğlunun mülkiyetinden malın çıkmasının meşru ve gayri meşru yöntemleri var. Şimdi yahut da meşru gayri meşruya bakmayalım. Mesela nasıl girebilir insanın mülkiyetine mal nasıl? Diyelim ki çocuk büyüdü artık genç yaşına geldi artık eli iş tutma, tutar hale geldi. Hangi yollarla? Bir, mesela birisi ona bir hibede bulunabilir, bağışta bulunabilir, sadaka diyelim, sadaka başlığı altında herhangi bir yöntemle mal verebilir. Ha, o da bilançosuna, kasasına şu kadar malım girdi artık mülkiyetinde o kadar mal gözükür. E-Devleti'nden girdi mi o kadar tapuları gözükür. Tamam iyi, güzel, keşke olsa. Ama bu her zaman olmaz ki. İki, ya da Allah vermesin hırsızlık yapar, alır. Gasp eder, alır. Ya da diyelim ki kumar oynar, becerebilirse kazanır ya da yutulur. Şimdi bunlar hırsızlık, gasp, kumar. Bunlar zaten gayrimeşru yöntemler. Bütün dinlerin reddettiği, bütün hukuk sistemlerin reddettiği yöntemler. Ya da birisinden karz alır. Karz ne demek? Şeyin az önceki alım satımın tarifinin bir benzeri. Orada mübadeletu malin bi malin ahardı alım satımda. Bir malı başka bir mal ile değiştirmek şeklinde bir tarif vardı. Karzda da
Borç.
aynı nitelikli malları aynı miktarda değiş tokuş etmektir. Yani 1.000 TL verip 1.000 TL'yi geri almaktır. 1 kilo buğday verip işte vadesinde 1 kilo buğday geri almak üzere vermek almaktır. Ha şimdi dolayısıyla insanoğlunun bir de bu yolla mülkiyetine mal alma. Peki kim kime bedavadan karz verir? Yani kim kime verir? Ben şimdi 1.000 TL vereceğim, gidecek, o gezecek, yiyecek, içecek, 6 ay sonra 1.000 TL, 1.000 lira mı verecek? Yani 1.000 lirayı boş ver, 1 milyar de bir de. Ya işte ben şöyle bir yatırım var, o yatırım yapacağım, ne olur bana biraz karz ver. Ne kadar? 1 milyar. Allah Allah. Lan karz ver. Fazla istesem faiz olacak. Aynısını istesem Allah Allah. Lan benim alnıma bir şey yazıyor mu acaba insan düşünür. Ne olacak? Şimdi dolayısıyla karz diyor ki karz vermek zorunda değilsin. Ama verirsen aynısını geri alacaksın. Tamam ben niye vereyim? Allah rızası için vereceksin. Yani karzın özünde dünyevi kazanç yoktur. Uhrevi kazanç vardır. Dünyevi kazanç güdüsüyle karz verilemez. Zaten istediğin kadar güdüyle ver. Hukuk, karzın hukukunu öyle demiş ki x'i verdin, x'i geri alacaksın. Bitti. Şimdi işte faiz, riba, karzın normalde yardımlaşma, dayanışma amaçlı olarak meşru kılınmış olan o karzın bu meşru kılınış kulvarından, amacından çıkarılıp menfaat aracı haline dönüştürülmüş yöntemidir.
Kazanç yani.
Evet, kazanç sağlama aracı haline dönüştürülmüş bir yöntemdir. Oysa kazanç sağlama aracı ticarettir, beyadır, ticarettir. Buyur ticaretin 1.000 bir çeşidini yap. Meşru yolla, yalan, hile, hurda olmadığı şartıyla, olmaz şartıyla dilediğin kadar kazan, zengin ol. Ama karzı kazanç aracı haline getirmeyeceksin. Şimdi peki, mesela şu telefonu ben, siz dediniz ki ya hocam işte ben bugün şöyle oldu, böyle oldu, biraz telefonum arızalandı, şu telefonu verin de bugün kullanayım. Al, kullan, akşam getir teslim et dediğim zaman. Ne olur? Buna ariyet deriz. Ariyet yaptık. Üçüncü bir kişi de yazdığını düşün. Olur ya, getirmezsin, şu olur, ben fazla iki tane verdim derim. Şu modeli vermiştim derim. Onun için varsay ki üçüncü bir şahit tuttuk, not tuttu. Yazıyor. Ne yaptı? Servet Bayındır, İsmail Özcan'a, işte X filan filan model telefonu ariyet olarak verdi. Yaptıkları işlem ariyet işlemi. Neden? Çünkü senden bir para mala istemedim. Bir şey istemedim. Kullan, işini gör, getir, teslim et. Ama dedim ki kullan, buyur. Akşam geri getirirsen bir de 100 lira isterim. Ne oldu şimdi bu? Ariyetten çıktı. Bunun adına icare dedik. Telefonu kiraya vermiş oldum. Bunu yazan adam karşı taraftan yazar der ki ha Servet Bayındır işte İsmail Özcan'a şu telefonu şu kadar süreyle şu kadar ücret karşılığı kira sözleşmesi yaptılar. Kira işlemi yaptılar. Aynı şekilde siz bana dediniz ki bana 1.000 TL ver işte bir hafta sonra vereyim. 1.000 TL'yi verdim. Bir hafta sonra vermek üzere not aldı, yazıyor, kamera da alıyor. Servet Bayındır İsmail Özcan'a 1.000 TL karz verdi. Yaptıkları işlem karz işlemi. İktisadi anlamda yaptığımız işlem beya değil, icare değil, havale değil, kefalet değil, şu değil, bu değil, karz işlemi. Ama dedim ki, tamam buyur al 1.000 TL'yi, bana geriye 1.100 TL vereceksin. Ha. Ne yaptık biz şimdi? Ne işlemi yapmış olduk? 1.000 TL'yi verdim,
Eyvah.
1.100 TL geri almak üzere. Aynı nitelikli malları farklı miktarlarda değiş tokuş etme işlemi ki ara bir vade var zaten. Vade olmazsa bunu kimse yapmaz.
Hocam burada bir de risk ayrımı var, değil mi Servet Hocam?
Tabii risk kesinlikle çünkü verdim kesin bana vereceksin. Zaten sözleşme odur. Karzda o vardır. Dolayısıyla burada şu var. O zaman bak az önceki 1.000 TL verdim. 1.000 TL'yi geri alacağım dediğimiz zamanki yaptığımız işlem, iktisadi eylem biçimi, davranışımız, hukuk, muhasebe, bütün kayıtlar karz verdi aldı, borç verdi aldı şeklinde yazılıyor, çiziliyor. Hukuku buna göre uygulanıyor. Ama 1.000 TL verdim, 1.100 TL alacağım dediğim an tamamen kulvar değişti, her şey değişti. Riba işlemi yaptık. Yaptığımız işlemin adı riba. Yani o not tutan, o kamera, o muhasebe kaydeden, o hukukçu, İktisatçı, iktisadi açıdan ne tür işlem yapıldı diye bakan kişi diyor ki bunlar riba işlemi yaptı. Hukukçu ona göre riba sözleşmesi yaptılar. Muhasebeci ona göre kaydını yapıyor. Melekler de ona göre kaydını yapıyor tabii. Dolayısıyla Peygamberimiz buyuruyor ki işte küllü kardin cerra nef'an fehüve leyse kardan fehüve ribe. Yani her karz işlemi ki menfaat sağlama amacıyla yapıldı, artık o karz değildir. Karzlıktan çıkmıştır. Aynen hani ariyetin icareye dönüşmesi gibi. Bu artık ribaya dönüşmüştür. Dolayısıyla riba öncelikli olarak bir işlemin adı, ekonomik bir davranışın adı, işlemin adı. Ha peki o 1.000 TL verdim, 1.100 TL geri aldım. Yaptığımız bu işlemin adı riba. Bir de bu farkın adı da riba. O 100 TL'nin adı da riba. Yani riba kelimesi sesteş bir kelime. Yüz gibi. Hem yüz, hem yüzmek, hem deri yüz, artık ne derseniz. Hem sayı olarak yüz, sesteş bir kelime. Farklı anlamlarda kullanılıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Bakara 275'te Allah Teala ribayı bey'in karşısına konumlandırırken aynen kefalet gibi, havale gibi, icare gibi, ariyet gibi bir eylem tarzı olarak koyuyor. Bu eylemi yapmayacaksınız diyor. O diğer ayetlerde de işte bu eylem sonucu ortaya çıkan o farkı da yemeyeceksiniz diyor. Dolayısıyla bizim riba ayrıdır, faiz ayrıdır diye tartışanlar Kur'an-ı Kerim'in bu noktasına odaklanmıyorlar veya Kur'an-ı Kerim'in değil, yani Kur'an-ı Kerim'e hiç de Kur'an'la alakası olmasın. Herhangi bir yani insanlık tarihindeki uygulamalara baktığınız zaman bu şekilde ortaya çıkar. Yani bugünkü hukukta, bugünkü finans tekniğinde borç ayrı şekilde formüle edilmiştir. Riba ayrı formüle, ribanın formülü farklıdır. Borcun formülü farklıdır. Ve mesela diyorlar ki efendim banka faizi faiz değildir. Ya bankacılar diyor biz faizcilik yapıyoruz. Bankacılar bütün hukukçuları diyor, bunu faiz olarak şey yapıyorlar, kurallaştırıyorlar. BDDK bunu faiz olarak kurallaştırıyor. Bütün finans kuruluşları dünyadaki bütün Basel, Mazel bütün hepsi faiz olarak alıyor. Bizimkiler diyor yok yok, siz her ne kadar öyle diyorsanız da o sizin yaptığınız şey riba değildir diyorlar. Faizdir. Faiz de riba değildir. Riba faiz. Ya Allah Allah. Yani şu kağıdın Türkçesine kağıt. Kağıt. İngilizcesine paper. Ya ribanın Arapçası. Riba Türkçesi faiz. Yani şunu sormak lazım. Peki Resulullah döneminde bugün sizin faiz helaldir dediğiniz, hani helal olan faiz, helaldir dediğiniz faize karşılık Resulullah döneminde ne vardı? Mesela hangi uygulamaya Resulullah ya bu faiz değildir, buyurun yapın demişti. Veya insanlık tarihinde, Osmanlı'da, şurada, burada. Ha peki bu nereden kaynaklanıyor? İstersen senin sorun var mıydı? Soruları fazla şey yapmayalım.
Hocam ben bu risk ayrımı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu tamamen benim
Evet.
şu an merak ettiğim bir şey. Hocam şimdi borçta paranın tüm riski borcu olan tarafta ya.
Evet.
Kirada da risk yok mudur hocam? Yani kirayı alan kişi de. Yani bunu ben merak ettim açıkçası.
Şimdi bakın, bugünkü finansta, ekonomide çok farklı farklı riskler vardır. Sadece efendim riske katlanıyor, katlanmıyor, onun için bu faizdir, bu değildir diye böyle bir ayrım çok sağlıklı değil. Mesela eleştirdiğimiz falan yönleri bir tarafa, onu bir tarafa bırakalım. Örneğin bugün herhangi bir faizli bankanın en önemli departmanlarından birisi risk takip departmanıdır. İyi. İşte kredi riskidir, piyasa riskidir, kur riskidir, legal riskler, işte itibar riskidir, risk, risk, o bir türlü Basel standartları sıralamıştır. Aynı Katılım Bankası'nın da bakarsınız en önemli departmanı yine risk departmanıdır. Orada da aynı riskler var. Doğru da olması da lazım. Hani farklıydınız siz? Yok. O farklılığı ortaya koyan o değil. Yani bizde hiç risk departmanı olmamalıydı demek değil. Risk, kredi riski var, piyasa riski var. Yani o malın piyasadaki değerinin düşmesi, artması, işte bu arzının, talebinin olup olmaması riski ayrı. Bir de kredi riski, karşı tarafın ödememe riski. Şimdi karzda parayı verdiniz karşı tarafa. Diyorsunuz ki arkadaş parayı, yani şöyle düşünün, benden borç istedin. Parayı eline verdim. Varsayalım ki 200 TL'ydi diyelim. Bir karga kaptı kaçtı. Senin elinden ama aldı. Benim elimden değil. Dedim ki ya işte hocam gördün yani karga götürdü. Yani ben hani yok. Senin eline geçtiği an malın bütün riski senin boynundadır. Bana ana parasını da hepsini de geri ödeyeceksin. Ama icarede, mesela telefonu icareye verdim sana. O anda gözümün önünde bir gaspçı vurdu aldı gitti. Senin hiçbir kastın kusurun yok. O telefon benden gider. İcarede malın mülkiyeti, dolayısıyla riski senin omuzlarına geçmiyor. Eğer kastın kusurun ihmalin olursa ödüyorsun.
Sahibi
Normal
yine siz
şartlarda
oluyorsunuz.
malın asıl riski sahibindedir. Onun için malın sahibi ondan dolayı ücret almayı hak ediyor. Bir karşılık almayı hak ediyor icarede. Çünkü risk bunun sırtında. Bunun işte defolanması, kaybolması, kırılması, dökülmesi, yanması, her şeyin riski bunda. Ama karz verdi mi bütün risk karşı tarafın sırtına yıkılmış oluyor. Böyle bir durum var.
Hocam son 6 dakikamız kaldı. Ben hemen şunları sorayım hocam. Siz de hemen 6 dakika yeterli olur diye düşünüyorum. Bu kar payı ve vade farkının fayda
Ha.
olup olmadığı.
Şimdi bakın, önce kar payıyla faizi bir daha ayıralım. Onu netleştirelim. Şimdi kar payı derken bankalardaki kar payını mı kastediyorsunuz? Normal karı mı? Normal karı bir şey yapalım. Şimdi kar nedir? Mesela ben şu kalemi diyelim ki kırtasiyeyim. Bu kalemi gittim 100 liraya aldım. Henüz karda mıyım, zararda mıyım bilmem. Belli değil. Ama ben bunu gelir sana 110 liraya satarsam, buraya verdiğim 100 lira, buradan aldığım 110 lira, ha aradaki farka bakıyorum 10 lira bir fark var. Hadi o maliyeti falan gitme gelme onu çıkalım. Diyorum ki ha 10 lira kardayım. Yani kar farklı iktisadi değerlerin değiş tokuşu sonucu ortaya çıkan bakiyeye denir kar.
Ticaret.
İşte ticari faaliyetler sonucu ama farklı iktisadi değerlerin değiş tokuşu. Bu hayvancılık olur. Diyelim ki işte hayvancılığa yatırım yapıyorsun. 100 bin liralık yatırım yapıyorsun. Kuzu alıyorsun, koyun alıyorsun falan. Bir sene sonra 200 bin liralık gibi. Veya tarım. İlla da almak satmak anlamda düşünmüyor. Riba ise aynı tür nitelikli işte o değerlerin değiş tokuşu sonucu ortaya çıkan fark. Ama şöyle bir fark var. Bakın. Ben buradan kar etmem için bir, işte varsayalım bir şekilde 1.000 liram var. 1.000 liralık gittim, kalemi aldım, satıcısını buldum, aldım, getirdim. Henüz kar et bilmiyorum. Bu tarafta bir buna müşteri bulacağım. Buna satacağım ve bir de daha fazla veren birini bulacağım. Satacağım, oradan gelir elde edeceğim. Tekrar kar etmek istiyorsam tekrar gideceğim, mal alacağım. Bulursam tabii daha ucuza. Tekrar satacağım. Yani ekonomik sirkülasyon içerisinde insanlığa iktisadi anlamda katkıda bulunacağım. Ama faizci ne yapıyor? 1.000 TL'si var. 1.000 TL'yi veriyor, oturuyor yerinde. Geriye 1.100 TL alıyor. 1.100 TL'yi varıyor, geriye 1.200 TL. Oturduğu yerde artıyor. Peki bu bir 100 nereden çıktı? İsmail'e verdim, İsmail çalıştırdı. İsmail başkasıyla çalıştırdı. Ben çalıştırmadım. Benimle İsmail arasındaki bu riba ilişkisinde bir şey olmadı, oluşmadı. Bir iktisadi katma değer üretimi oluşmadı. Ondan dolayı riba köpük anlamında kullanılır Arap Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz gibi. Ondan dolayı ribayı Allah Teala batıl işlem olarak şey yapar niteler. Batıl içi boş demek. Bugünkü dünyadaki ifadesiyle zero sum game, sıfır toplamlı işlemdir riba. Böyle bir durum var. Ha, kâra gelince, kâr işte bu zaten reel iktisadi faaliyet sonucu ortaya çıkan farktır ve helaldir. Ha, vadeden dolayı olursa, şu malı geldin dedin ki 1.000 TL dedim peşin fiyatı. Ya şu anda param yok, 6 ay sonra vereyim, o zaman 1.200 TL. Bu faiz olur mu? Olmaz. Niye
Baştan
olmaz?
belirlemiş oluyoruz.
Ya başı sonu hiç önemli değil. Zaten sonda olmaz. Baştan olacak zaten de. Niye olmaz? Malla paranın değişimi söz konusu. Biri peşin, biri vadeli. Yapılan işlemle mal ve paranın değişimi, değiş tokuş edilmesi. Paranın parayla, yani aynı nitelikli malların değiş tokuşu değil. Ölü bir değiş tokuş işlemi değil, reel iktisadi bir faaliyet durumu söz konusu.
Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımızın da zaten sonuna geldik. Çok faydalı bir yayın
Evet,
oldu.
o zaman şöyle, şu çok kısaca
Evet.
şunu da söyleyeyim de bitirmeden. Bakınız.
Tabii hocam buyurun.
Bu faizin tanımı konusu çok problemli bir konudur. Batılı iktisat literatüründe de faiz doğru tanımlanmamıştır. Tamamen sahtekarlık üzerine kuruludur faiz tarifi.
Üretim
Dikkat
tüketim
edin.
gibi farklara gidiyorlar değil mi hocam? Öyle oluyor.
O ayrı, o ayrı. O 1450'lerde Kalbin vesairenin çabalarıyla o bizdeki riba faiz ayrımının temeli oraya dayanır. Yani faizi yemek için, kilisenin faiz yasağını delmek için demişler ki sanayinin başlamasıyla birlikte demişler ki efendim üretim için verilen krediden elde edilen faiz interest'tir. Tüketim amaçlı verilen krediden elde edilen faize usury demişler. Usury haramdır, interest helaldir demişler. Daha sonra ikisi birbirine karışıyor. Bizimkiler de diyorlar ki aslında riba haramdır derken bizimkiler işte usury'yi kastediyorlar. Oysa Peygamberimizin amcası Abbas'ın verdiği faiz kervanlara faiz veriyordu. Tüketim faizi değil. O çünkü kervanların donatılması için faizle sermaye veriyordu. Ya tam da üretim faiziydi. Tam da interestti yani. Ve Resulullah ben bunu ayağımın altına aldım dedi. Onun için böyle bir durum var. Fakat bugünkü batılı literatürde faizi tanımlamalar doğru tanımlamıyorlar. Faizle karı yani meşru geliri meşru gelir kılıfı içine yerleştirmişler. Yani çikolata ambalajına sarmışlar. Keynes'in de, Ricardo'nun da, Say'ın da, Fisher'in de bütün tanımları böyledir. Tamamen sahtekarlık üzerine kurulu. Hepsi de hınzır gibi biliyorlar aslında tanımın ne olduğunu. Ve maalesef bu bizim İslam iktisadı veya fıkıh literatüründe de bu maalesef böyledir. Niye? Çünkü tarihten beri faizi hep insanlar yemeye çalışmış, delmeye çalışmışlardır. İktisatçılar, tarihteki işte bilim adamları da bu sermayedarların Bozacılığı da şıracılığını yapmışlardır. Bugün de aynıdır. Dikkat edin televizyonlara, aha son günlerde bakın. Televizyonlar, Merkez Bankası niye faizleri düşürdü diye kavga ediyorlar. Doğalgaz niye pahalı diye kızıyorlar. Ekmek niye pahalı kızıyorlar. Gübre niye pahalı kızıyorlar. İşte araba niye pahalı? Dolar niye ucuzlatıyorsun ona kızıyorlar. Niye pahalı değil diye kızıyorlar. Yani niye yabancıya fazla para verip de dolar almıyoruz? Dolara niye pahalı yapmıyoruz diye kızıyorlar. Böyle bir akıl tutulması var. Akıl tutulması var gerçekten. Niye beyinler adeta hipnotize edilmiş? Onun için bu konu, bu faizin tarifi meselesi, faiz nedir meselesi çok uzun uzun konuşulması gereken bir konu. İnşallah başka zaman başka vesilelerle daha bu konuyu konuşuruz.
Hocam çok
Ben
isteriz.
teşekkür ederim.
Hocam tekrar yayın yapmayı da çok isteriz. Çünkü yani konuştuğumuz konunun bir kısmı benim öncesinde de size ilettiğim, merak ettiğim başka şeyler de vardı
Daha
ama
çok sorularınız vardı ama kaldı. Yani izleyicilere tüyo vermeyelim ama.
inşallah ileride hocam tekrar
İnşallah.
yayınımızda onları da size yöneltmiş oluruz. Hocam tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Ben
İyi
teşekkür
akşamlar.
ederim. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun.